Gözleri gök kadar derin genç. Hakimin yanına geldiğinde, Yusuf aleyhisselam kıssasında bahsi geçen bela ağızdan çıkan söze bağlıdır sözünü düşünüyordu. Ama hakime bunu sormadı. Yüzüne takındığı muzip edayla daha farklı bir şey sordu. Yusuf kuyudan nasıl çıkar? Hakim bir an gözlüklerinin üstünden gence baktı. Göreceğini gördükten sonra tebessüm ederek başını eğdi. Bugün neşen yerinde. Genç, hamdolsun dedi. Hakim soruyu tekrarladı. Evet, Yusuf kuyudan nasıl çıkar? Gözlerini gence dikti. Sanki nazarları deler geçer gibiydi. Genç, bir an kafasının duvara mıhlandığını hissetti. Bu tam nazardı işte. Bu bakışın etkileyen, değiştiren, dönüştüren bir tarafı vardı. Genç buna maruz kaldığında bilirdi ki ışık atlama zamanı gelmiştir. Ama yıllar sonra günlüğüne yazdığı şu soru kafasını hep meşgul edecekti. Işık atlama zamanı geldiği için mi nazara muhatap olurum, yoksa nazar aldığım için mi eşik atlarım? Hakim bakmaya devam ediyordu. Neden sonra kestirip atar gibi cevapladı soruyu. Nasıl düştüyse öyle. Genç şaşırmadı. Kendince ilginç bir soru sormuştu. Alacağı cevap da ondan daha az ilginç olmayacaktı herhalde. Kim ne aşık atıyordu ki? Ama kendisi de hazırlıklıydı. Yani kendi iradesi olmaksızın düştüğü yerden yine başkaları tarafından çıkarılacaktır. Bunu mu anlamalıyım? Hakim bu manevrayı da savuşturdu. Bunu mu anlamayı murat etmiştin? Genç bir an durdu. Cephanesi tükenmiş gibiydi. Hafifçe kekeledi. Doğrusu bu değildi aradığım. Hakim ayağa kalktı. Dur, aradığını ben söyleyeyim sana. Kalkarken gencin tepkisini anlamak ister gibi gözlerini açmıştı. Genç biraz da aceleyle bu meselede neyi öğrenmek istediğini söyleyiverdi. Çünkü ifşa olmak istemiyordu. Aslında aradığım şu. Yusuf neden böyle bir imtihana maruz kaldı ki? Yusufsan imtihana hazır olacaksın. Yusuf değilsem, herkes biraz Yusuf'tur. Etrafımızdaki herkes biraz kardeşlerimiz, bizi kıskanan kardeşler öyle mi? Bize titreyen bir Yakup var o halde. Peki kuyu ne? Mısır ne o zaman? Hakim gözlerinde yoğunlaşan pırıltıyı bir an gence boca etmek istercesine baktı. Ama bir an, sadece bir an, onun bu pırıltıyla gayr sulara yelken açmasına gönlü razı olmadı. O yüzden yavaşça gözlerini indirdi. Genç bu arada Yusuf'un kıssada merkez karakter oluşunu düşünüyordu. Yusuf kıssasında her şey Yusuf'un etrafında dönüyor. Bu ise herkesin sadece Yusuf'la özdeşleşmesi sonucunu doğuruyordu. Herkes Yusuf mu? Herkes Yusuf'sa kardeşler kim? Cevap bu olabilir miydi? Herkes biraz Yusuf'tur. Herkes biraz Yusuf muydu gerçekten? Bir Allah dostunun kitabında kalbimizin Yusuf, ruhumuzun Yakup, kıskanç kardeşlerin ise bize verilen bir takım karakter özelliklerimiz olduğunu okumuştu. Böyle bakılsa herkes Yusuf olabilirdi. Ama zahir batınla, batın zahirle ne kadar ilişkiliydi bunu çözemiyordu. Ama o kitaptan şunu da öğrenmişti ki, Kur'an-ı Kerim'de kıssaların en güzeli diye anlatılan Yusuf suresinde bu konulara ilişkin hemen her sorunun cevabı ve manevi yola ait inceliklerin birçoğu mevcuttu. Hakim başını kaldırıp gence baktı. Kuyudan mı başlayalım, Mısır'dan mı? Genç cevabı beklemeden atladı. Kuyuya düşmeden Mısır'a sultan olunmaz değil mi? Hakim gülümsedi ama nezaketen, ha kuyu, ha Mısır. Fark yok. Birinden kurtuldun mu, diğerinden kurtulamazsın. Aynıdırlar ama birine düşersin, birine yükselirsin. Dışarıdan böyle görünür. Hakikatte düştüğün yer yükseldiğin, yükseldiğin yer düştüğün yerdir. Kuyu Mısır'ı, Mısır'sa kuyu saklar içinde. Bu çok önemli değil. Önemli olan, başını kaldırıp gence baktı. Önemli bir şey söyleyeceği zaman böyle yapardı. Sözünü keser ve dikkat et dercesine gözlerini gözlerine dikerdi. Genç çok sonraları hakimin bunu irade yapıp yapmadığını bilemediğini söyleyecekti. Çünkü dikkat çekilen değildi esas verilecek olan. Çok zaman dikkat çekilen verileni pertelemek için kullanılırdı. Hakim gözlerini indirirken tane tane konuşmaya başlamıştı. Her insan biraz Yusuf'tur. Hepimiz Yusuf'uz. Beden kuyusuna düşmüş Yusuf'larız. Çıksak yeryüzüne kurtulacağız. Bize ip lazım. Bize bir er kolu lazım. Uzatacak elini ve çekip çıkaracak. Bizi kuyudan kurtaracak birisi lazım. Ama heyhat, o kadar çok Yusuf var ki kuyularda bekleyen. Her yer Yusuf dolu. Her yer kuyularla dolu. Hangi kuyuya baş uzatsan, orada bir Yusuf var. Sözlerinde biraz acı vardı, biraz hüzün, biraz da acziyet. Sanki yetmek isteyip de yetemiyordu da, bunun farkında oluşu ona acı veriyordu. Gencin zihninde akıp gideni okur gibi baktı bir an. Hadi konuş, bir şey söyle der gibi. Genç konuşamadı. Ne diyecekti ki? Gözlerini sıkıntıyla yere indirdi. Yok diyeceğim bir şey, der gibi. Hakimin beklediği de buydu. Şimdi şunu sormalısın bana. Genç merakla başını kaldırdı. Hakim işaret parmağını sallayarak konuştu. Hangi Yusuf kuyudan çıkar? Ya da şöyle, hangi Yusuf kuyudan çıkmalıdır? Sen çıkmışsan kuyudan, hangi Yusuf'a talip olmalısın? Hangi Yusuf layıktır kuyudan çıkmaya, çıkartılmaya, tutup elinden kurtarılmaya? Hangi Yusuf layıktır? Genç ayağa kalktı. Gitmek üzere hazırlığını yaptı. Tam çıkacakken dönüp selam vermek istedi. Hakim işaret parmağını tekrar kaldırmış, bir şey söylemeye hazırlanmıştı. Yolun açık olsun. Selametle git. Dikkat et, kuyudaysan eğer, kuyu demende beis yok. Ama kuyuda değilsen, sözlerini ölç, biç, öyle sarf et. Bilirsin değil mi? Bela, ağızdan çıkan söze bağlıdır. Genç başını sallayarak tasdik etti. Eve doğru giderken, kafasında o soru vardı. Hangi Yusuf kuyudan çıkmalıdır? O gün günlüğüne şu notu düştü. Kuyularda çok Yusuf var. Peki hangi Yusuf'u kurtarmalıyız? Tabii ki kurtarılmayı bekleyeni. Kuyuda olduğunu fark edip, birisi gelse de beni çıkarsa diye ümidini imdat çığlığı gibi dört bir tarafa seferber edeni. Ya diğerleri? Kuyuda olduğunu fark etmeyenin. Kurtulmak diye bir derdi de olmaz. Kurtulmak istemeyen için kuyu yoktur. Kurtulmak isteyen içinse Mısır Sultanlığı bile kuyudur. Gözleri gök kadar derin genç, o gün hakime giderken biraz şaşkındı. Çünkü ne gönlünde ne de zihninde sorabileceği bir soru yoktu. Bunun iyi bir şey olup olmadığını bilmiyordu. Bunu sorabilirim belki. Sordu da. Soru sormak iyi görülmez ama biliyorsunuz ben size sürekli soru soruyorum. Fakat bugün nedense bir sorum yok. Bu iyi bir şey midir? Hakim soruya soruyla cevap verdi. Neden geldin? Sorun yoksa? Genç diyecek bir şey bulamadı. Hakim de bir şey demesini beklemiyordu zaten. Sorular buraya gelmene vesileydi. Vesilesiz bir yere ulaşılmaz. Ama ulaştıktan sonra da vesileye gerek kalmaz. Gözlerinde bin bir mana vardı. Genci ölçer gibi bir müddet baktı durdu. Sanki nazar ettiği yerde kaybolmuştu. Sonra ima ettiğinden pişman olmuşçasına hızla konuşmaya başladı. Gönlünün limanını buluncaya kadar soru sorabilirsin. Sormalısın hatta. Gönlümün limanı? Gönlünün vardığında teskin olduğu yer. Ferahladığın mekan. Yaralarını sardığın sığınak. Bir ayağını sabitleyip diğeriyle dünyaya açılmana yardımcı olacak nokta. Nerede bulacağım öyle bir yeri? Hakim elini göğsünün orta yerine koydu. Burada. Burada. Yanlış anlamasın diye işaret parmağıyla gencin göğsüne işaret etti. Orada. O an gencin gönlünde bir kıpırtı oldu. Vesile burası mıydı acaba? Vesile o muydu? Ama nedense bunu öne çıkartamadı. Düşünemedi üzerinde. Öne çıkan başka bir şeydi. Sanki ötekini aldı, geriye bir yere attı ve zorla kuruldu zihninin önüne. Ta ilk geldiği günden bu yana dikkatini çeken bir şeydi bu. Hakimle ilgili bir şey. Ne kadar da dikkatli. Kendisine bir şey izafe etmemek noktasında ne kadar da hassas. Genç, hakimdeki bu istina halinin baştan bu yana kendisini meşgul ettiğini düşündü. Sanki bir şeylerin vaktinden önce anlaşılmasına engeller gibiydi. Hakikatte tam tersinin gerçekleştiğini, işittiğinin ve akabinde anladığının bir tasarruf perdelemesinden başka bir şey olmadığını yıllar sonra fark edecek ama bunu kimseyle paylaşmayacaktı. Hakim konuşmaya devam ediyordu. Sadrını liman yapmak istiyorsan, sadrını gönüller limanı yapmış birini bulman lazım. Gönlü geniş çok insan vardır belki. Ama gönlünü başkalarına sığınak yapmış azdır. Azdır çünkü bu keyfiyet herkese verilmez. Genç, tasdik eder bir ruh haliyle başını önüne eğdi. Susuyordu. Ama dilsiz, sözsüz alışveriş devam ediyordu ve her ikisi de bunun farkındaydı. Genç, çoğu zaman hakimin söylediklerinin boyunu aşan şeyler olduğunu düşünürdü. Ama bu gibi durumlarda alıcılarının ayarlarıyla oynamadan dinlemesi gerektiğini biliyordu. Çünkü sonuçta söz tohum gibiydi. Zihin tarlasına düşen tohumun tefekkür hasadının ne zaman yapılacağını kimse bilemezdi. Burada işittiği, yaşadığı ve tecrübe ettiği her şeyden bir gün bir yerde bir şekilde istifade edebileceğini adı gibi biliyordu. Çünkü birileriyle gönül yolculuğu yapmanın esprisi tam da buydu zaten. Ebede götürmeyen yerde durmanın ne anlamı vardı? Ebede götüren yerdense anlamsız ne çıkardı? Ebede götürmeyen yerde durmanın ne anlamı vardı? Ebede götüren yerdense anlamsız ne çıkardı? Gönlünü liman haline getirmiş birileri. Bunu aldı, itinayla yerleştirdi zihninin bir köşesine. Sonra esas sorusuna döndü. Sorumun olması mı, olmaması mı iyidir? Hakim, çok zamandır gencin işaret edip gösterdiğinden daha çok kendi gördüğüne yoğunlaşmasına dikkat kesilmişti. Belli belirsiz bir gülümseme yerleşti simasına. Herkesin tutturduğu yol ne kadar özgün ve biricikti. Tıpkı kimsenin bir diğerine benzemediği kadar. Kimseye şuradan git diyemiyordun. Herkes kendi yolundan gidiyor. Velev ki yol bir bile olsa, herkes kendine yol içinde bir yol buluyordu. Bir ayet hatırladı. Sanki zihninin akışını tasdik eden bir ayet. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Bakara 148. Genç, hakkında yıllar boyu muhafaza edici ilk hükmünü o gün verdi. Kapılıp gitmiyor, ölçüyor, biçiyor, tartıyor, hesap ediyor. Zor ama emin bir yol seçtiği diye düşündü. Ne var ki ancak kapasitesi kadar gider, ancak umduğunu bulur, bulduysa umduğundan başkası olmaz. Kapılıp gitmenin daha erdirici, daha kısa ve daha tesirli olduğunu mu düşünüyordu? Hakim bunu kimseyle paylaşmamıştı. O hep gitmekten bahsetmişti. Nasılını soranlara şundan başka bir şey söylemek itiyatı değildi. Gidin de nasıl giderseniz gidin. Zaten bir menzilden sonra götürülmezseniz olmaz. Dalgın dalgın genci süzerken nasipten ötesinin olmadığının ya da hiçbir fani hakkındaki nasibin bilinemeyeceğinin farkındaydı. Genç, hakimin dalgın gözlerinden bir şey anlamadı ama bir tohum gitti yerleşti gönlüne. Değil mi ki ruh be ruh olunduğunda sadece sözler değiş tokuş edilmez, gönüllerden de akışlar olurdu? Değil mi ki ruh be ruh olmayan her söz hep eksik kalırdı? Kim bilir karşı karşıya geldiğinde gönüller ne söyler, ne dinler ve ne tepkiler verirdi? Kalpten kalbe sözün mecalinin yetmeyeceği ne manalar akar, ne hikmetler, ne tohumlar düşerdi. Genç yüreğine yerleşen ve fakat vakıf olamadığı bu tohuma hüsnü zan etiketini yapıştırdı. Neşvü nema bulacağı ana kadar bir köşede bekletecek, günü gelip de ortaya çıktığındaysa belki nereden geldiğini bile unutacaktı. Sessiz akışa hakimin sesi katıldı. Soru zihinden çıkar ama kalp tatmin olsun diye. Kalbinin mutmain olmasını aramak kadar meşru bir arayış olamaz. Soruların kalbin içinse bir şey demem. Zihnin kalbin için çalışıyor demektir. Zihnini kalbinin selametine adadıysan ne sorsan olur. Zihninin derdi başkaysa ne sorsan bir ihtilafa yol bulur. Zihnimin derdi başka ne olabilir ki? Bak etrafındaki insanlara da bu soruna kendin cevap ver. Ne dertleri var? Kalp selameti derdine düşmek öyle herkesin kârı mı? Durdu ve acıyla fısıldadı. Ah kalbim diyen kaç kişi var? Son sözünü tekrar ederken gözünü yummuştu. Ah kalbim! O an kalbi sızladı gencin. Ah kalbim! O günden sonra da hiç dinmedi. Ah kalbim! Ah kalbim! Kalbim!